Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Nisan pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz bugün de. Saat 10'a dek Kripto Odası'nda sevgili dinleyiciler, sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen bir açıklama var. Enflasyon 2026'da tek haneye düşecek diyor. Daha neler söylüyor? Biraz sonra yer vereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa mesaisinden bahsediliyor. Neler yapılacak, bunları paylaşacağız. Irak 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında iki üs kurdu. Bu ne manaya geliyor? Özgür Özel'den gelen açıklama var. Devletle millet yarışırsa her zaman millet kazanır diyor Özgür Özel. İyi Parti'de biliyorsunuz 5. olağanüstü kurultay gerçekleşti ve yeni genel başkan seçildi Müsavat Dervişoğlu. Müsavat Dervişoğlu'ndan da bir teşekkür mesajı vardı. Ekrem İmamoğlu, Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz dedi. Başka neler söyledi bu konuyla ilgili, bunlara da yer vereceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir mesaj var. Asgari ücrete ara zam yapılmayacak. Yani bir yıllığına bir anlaşma yapılmıştı diyor bakan. DİSK, bir elimizde karanfil, bir elimizde mahkeme kararı, Taksim'e yürüyeceğiz diyor. Yani 1 Mayıs'ta yine işçi sendikaları Taksim'e yürüyeceklerini bir kez daha dile getiriyorlar. Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser toprağa verildi. Türk müşterisinden milliyet farkı alan otele inceleme başlatıldı bakanlık tarafından. Türkiye Barolar Birliği büyük savunma mitingi gerçekleştirdi. Bir yürüyüşte gerçekleştirdiler. Aynı zamanda hak, hukuk, adalet arayışı var. Korhan Berzeki arama çalışmalarında kafatası parçası da bulundu. Daha önce biliyorsunuz bulunan kemikten alınan örneklerle kızının DNA örnekleri eşleşmişti. Dolayısıyla hayatını kaybettiği kesinleşti. Bodrum'da kedi ve köpekleri maalesef zehirleyerek öldürdüler. Böyle bir haber geldi Bodrum'dan. 5 ili sağanak ve dolu vurdu ve Göztepe yeniden Süper Lig'de. Samet Gümüş erkekler 51 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz Samet Gümüş'ü. Ve hemen bir de döviz tablosuna bakalım. Dolar şu anda 32 lira 41 kuruş, euro 34 lira 85 kuruş, gram altın 2429 lira, çeyrek altını 4072 lira olarak görüyoruz. Banka fiyatlarına baktığımızda dolar 33 lira 18 kuruş, euro 35 lira 59 kuruş, altının gramı 2501 lira. Yani serbest piyasada çeyrek altın 4500 lira civarındadır. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta sonunu yükselişle kapatmıştı. %2'lik bir artış vardı. 9915 puanla kapanmıştı. Bakalım yeni haftaya BIST endeksi nasıl başlayacak ve Bitcoin'de 62460 dolar karşılığını görüyoruz. Aşağı yukarı %2,5'luk bir düşüşle. Başlıklarımız kısaca böyle, sadece bu kadar değil, bunları şimdi biraz detaylandıracağız. Mecliste anayasa, yeni anayasa mesaisi olacak dedik ya. Aslında bunun sebebi şu, yani mesai derken nasıl bir mesai? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş parti gruplarına ziyarete başlayacak. Yani aslına bakarsanız böyle bir işte yeni anayasa var şudur, şekli budur, şartı şudur vesaire gibi şeyler değil. Yeni anayasaya dair, çalışmalara dair görüşler alınacak, fikir alışverişinde bulunacak. Aslında yapılacak olan bu. Tabii mecliste bu hafta yine tahmin edersiniz ki grup toplantıları gerçekleştirilecek salı ve çarşamba günleri. Yani mecliste bulunan işte siyasi partiler bir araya gelecekler ama bakalım liderler, yani genel başkanlar neler söyleyecekler, bunlara bir bakacağız. Enerji alanında düzenlemeler de yapılacakmış mecliste. Bu yeni anayasa üzerine tabii birçok açıklama var sevgili dinleyiciler. Mesela bu açıklamalardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Diyor ki %50 artı 1 kuralının devam ettirilmesi halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir diyor mesela. İlk 3 maddeden de bahsediyor, vazgeçilmezdir diyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam eder diyor. Atatürk'ten bahsediyor aynı zamanda. Böyle mesajları var. Fakat tabii netice itibariyle muhalefetin şöyle bir endişesi var. Muhalefet acaba bu yeni anayasa çalışması iktidarı bir şekilde diğer gündem başlıklarından uzakta tutar mı? Yani Türkiye'de gündemi değiştirecek bir çalışma mı yapacak iktidar? Mesela ekonomi ön plandayken bu biraz daha geri plana mı atılacak veya başka sorunlar varken diye düşünülüyor. Mesela DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan gelen bir açıklama var ki iktidara can simidi olmasına asla müsaade etmeyeceğiz diyor. Şimdi aslında mesela CHP'den de gelen mesajları biliyorsunuz. Benzer mesajı Özgür Özel de verdi. Şöyle Kılıçdaroğlu ile benzer bir mesajı verdi. Önce şu anki anayasaya bir uyun dedi. Yani öyle değil mi? Yani önce şu anki anayasaya bir uyun da hani yeni anayasa yapılacak ama uyulmayacaksa ne faydası var yeni anayasaya? Merak edilen konu bu. Bir diğer konu dediğim gibi az önce acaba şimdi yeni anayasa başlığı gündeme atılır ve bununla beraber vatandaşın gündemi değiştirilir mi? Yani işte en çok şu anda hayat pahalılığı konuşulurken ne bileyim işte asgari ücrete zam olacak mı olmayacak mı, emeklilerin durumu ne olacak vesaire gibi tartışmalar varken birden yeni anayasanın birkaç başlığı üzerinden Türkiye'de farklı bir polemik ve farklı bir başlık ortaya atılır mı? Merak edilen konu bu aslına bakarsanız. Bunu göreceğiz eğer böyle bir yeni anayasa çalışması yapılacaksa ki iktidar partisi bunu çok istiyor. Yapılacaksa eğer muhtemelen bunları önümüzdeki süreç içerisinde göreceğiz. Çünkü çeşitli bazı maddelerde değişiklikler veya yenilikler olacak. Bunu mesela muhalefet istemeyecek, iktidar partisi isteyecek. Orada karşılıklı toplumsal bir kutuplaşma, gerilme yaşanır mı? Umarız yaşanmaz. Dileğimiz bu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon 2026'da tek haneye düşecek diyor. Yani artık bu tek haneye düşecek sözlerinden biraz sıkıldık biz. Çünkü seneler içerisinde bunu çok duyduk. Enflasyon tek haneye düşecek, biz düşüreceğiz, biz yaptık, biz yaparız vesaire falan gibi. %20'nin altına hedefliyoruz gelecek yıl. Ondan sonraki yıl 2026'da ise tek haneli rakamlara yeniden dönecek ülkemiz diyor. Yani dönelim tabii tek haneli rakamlara da dönmeyi isteriz de yani geçmişte başardığımız gibi demiş Cevdet Yılmaz. Geçmişte başarılı da sonra ne oldu peki? Yani Türkiye'de sonra ne yanlış yapıldı da ekonomi politikalarında ne gibi hatalar yapıldı da acaba bugünlere geldik biz? Yani bugünlere getiren de kim ülkeyi? Tamam geçmişte enflasyon düşürüldü tamam aynı iktidar görevdeydi evet yine aynı iktidar görevdeyken enflasyon zirve yaptı. Yani şu an verilen enflasyon rakamlarına vatandaş inanıyor mu? Zaten inanmıyor. Çünkü hayat pahalı dediğimiz şey başka bir şey ve hayatımızda her an karşımıza çıkıyor. Sokağa adım attığımız andan itibaren. Bırakın sokağa adım atmayı, evdeyken bile hissediyoruz öyle değil mi hayat pahalılığını? Düşüreceğiz diyor. Yani inşallah buna kimse karşı çıkmaz zaten. Ama buraya nasıl geldik? Yani aynı yönetimle, aynı iktidarla bunu da düşünmek gerekiyor. Kim söylemiş? Bakanlardan birisi mi? Bakan yardımcılarından birisi mi? Geçtiğimiz hafta sonu bir yerde okudum da şu an unuttum. Hala biz iktidardayız. Bu unutulmasın, ülkeyi biz yönetiyoruz demiş. Evet sanki unutuldu gibi değil mi bu? Yani son seçimle beraber sanki iktidar da artık görevde değilmiş gibi bir hava esti ülkede. O nedenle herhalde bunu söyleme ihtiyacı hissetti. Yani iktidarda olan ve daha uzun süre iktidarda olacak olan en azından bir erken seçim olmazsa halen daha AK Parti var. Ya yani o devam edecek göreve. eğer dediğim gibi bir erken seçim olmazsa. Erken seçimden kastım da çok erken seçim değil aslına bakarsanız. Neden onu da söyleyelim. Çünkü şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması olmuş CNN'e. Orada şundan bahsediyor. Önemli bir iki satır var. Aslında hepimizin bildiği şeyler bunlar ama 2028'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Erdoğan'ın muhtemel adaylığı için ben Erdoğan'ın aday olup olmayacağı ile ilgili bir şey diyemem ama yasal olarak engelleri var, zaman gösterecek diyor. İşte şimdi bu konu, yani 2028'de aday olabilmesi için Erdoğan'ın eğer yeniden aday olacaksa, ki biliyorsunuz bir daha aday olmayacağını, son kez oy istediğini söylemişti. Ama yine de işte siyasette Türkiye'de çok şey anlık olarak değişebiliyor, günlük olarak, dakikalık olarak değişebiliyor, biliyoruz. Yeniden seçilebilmesinin, daha doğrusu yeniden aday gösterilebilmesinin önünü açabilecek yol seçimin yeniden yapılması, tekrar edilmesi. Ha, bu erken seçim derken ille bugün yarın değil, bir sonraki seçime işte bir sene kala mesela yapılabilir mi? Yapılabilir. Dolayısıyla olur mu olmaz mı bir erken seçim süreci Türkiye'nin önünde şu an için belirsiz. Devam ediyoruz. Bu arada Ekrem İmamoğlu demişken hemen bir sözünden bahsedelim Ekrem İmamoğlu'nun. Şu konu çok konuşuldu çünkü. Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz dedi Ekrem İmamoğlu. Şimdi bu konu konuşuldu ama şunu söyleyelim, diyor ki biz terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor. Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz. Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli diyor. Yani burada iki tarafla ilgili de aslında eleştirisi var ki ya burada yanlış da bir şey yok. Yani ilk gün daha burada söyledik, dedik ki evet İsrail çok büyük bir tepki gösterdi. Yani orantısız güç kullandı dedik. Evet, doğru. Yani orantısız güç kullandı, kullanmaya devam ediyor. Ama başlangıçta da biliyorsunuz Hamas'ın bir saldırısı vardı, bir terör saldırısı vardı. İşte bu, hatırlayın, o paramotorlarla vesaire falan o alana, festival alanına inip insanları öldürmesi. Buna karşılık İsrail biliyorsunuz seneler içerisinde hep böyle, bilinmedik bir şey değil. Kendisi bir vuruluyorsa 10 da değil 100 karşılık veriyor. Yani şiddeti böyle oluyor genelde. İki tarafın da yaptığı doğru mu? Değil. Yani insan öldürmek neticede burada kabul edilebilecek bir şey mi? Değil. Ha, birisi bunu örgüt yoluyla yapıyor. Bir diğeri ülke olarak, bir devlet politikası olarak yapıyor. İkisi de doğru değil. Ama ne oluyor? Dünyanın gözü önünde halen daha devam ediyor. Öyle birileri bir şeyler söylüyor. İşte aman yapmayın, etmeyin, yeter artık falan filan. Hikaye, hepsi hikaye yani. Çünkü devam ediyor işte. İnsanlar öldürülüyor. Devam edelim gündemdeki diğer başlıklarla. Bu arada hani böyle bir terör örgütü Hamas vesaire falan haberleri varken oradan başka bir noktaya geçeceğim ki o da Türkiye'nin sınırları ile ilgili. Irak 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında bir üs kurdu. Aslına bakarsanız bu önemli. Neden? Çünkü Irak merkezi hükümeti genelde sınırlarla çok fazla ilgilenmiyordu. Yani şöyle ki terör örgütünün sınırları kullanmasıyla çok fazla ilgilenmiyordu. Türkiye giriş çıkışlarına çok fazla müdahale etmiyordu. Türkiye de bundan şikayetçiydi. Türkiye zaman zaman Irak tarafına operasyonlar düzenliyor. Hatta Irak merkezi hükümeti biliyorsunuz bunlara karşı çıkıyordu. Yani bizim sınır güvenliğimizi ihlal etmesin, buraya girmesin Türkiye diyordu. Şimdi sınıra iki askeri üs kurdu Zaho'da. Yani sebebi şu, Irak ve Türkiye arasındaki sınır güvenliğini sağlayacağız diyor. Ve biliyorsunuz Erdoğan Irak'a gitmişti ve orada bir uluslararası güvenlik anlaşma, yani iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmasına imza atmıştı Türkiye. Şimdi Irak hemen bunu uygulamaya başlamış, anlaşılan o. Özgür Özel'den gelen açıklamalar var sevgili dinleyiciler. Özgür Özel diyor ki devletle millet yarışırsa her zaman millet kazanır. Devlet bir işe alet edilirse, milletin karşısına devlet dikilirse millet kazanır diyor. Adaylar doğruydu. Türkiye'de binin üzerinde aday vardı. Genel merkezin ekibi yeniydi. dinçti diyor Özgür Özel. Ve aynı zamanda şunu da söylemiş. Centilmenlikten, iyi niyetten asla ve asla taviz vermeden yenile yenile kazanmayı öğrendik. Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik diyor Özgür Özel. Netice itibariyle şimdi söylediklerinde haklı mı haklı? Çünkü hani kazanmadan önce, seçim olmadan önce bunları söyleseydi göreceğiz bakalım derdik. Ama şimdi söylediklerinde haklı çünkü kazanan bir partinin genel başkanı, birinci olan bir partinin genel başkanı Türkiye'de. Evet, AK Parti'ye tepki oyları muhakkak vardır. Bunlar içerisinde hükümete tepki oyları muhakkak vardır. Ama adaylarını da genel itibariyle doğru belirledikleri ortada. Birkaç adayla ilgili, özellikle işte Hatay'la ilgili çok büyük eleştiri var tabii ki. Yani bunu halen daha pek kabul ediyor gibi değiller ama Hatay'la ilgili veya birkaç şehirle ilgili de var. Yani o aday yerine başka aday olsaydı daha fazla oy alırdınız. Evet, kazandınız ama daha fazla oy alırdınız eleştirileri var ama netice itibariyle vatandaş da oyunu verirken düşünüyor. Yani sadece tepki olarak değil, tepki oyunu verirken kime vereceğini düşünüyor. Bir bakıyor. Tepki oyu olarak gidip başka bir partiye de oy verebilirdi. Yani AK Parti'ye tepki oyu giderdi. Yeniden Refah Partisi'ne verilirdi mesela. Veya Gelecek Partisi'ne verirdi. Saadet Partisi'ne verirdi. Ya bunlar olabilirdi ama CHP'nin adaylarına verdi seçmen oyunu. Dolayısıyla buradan evet bugüne kadarki mağlubiyetlerden bir sonuç, bir ders çıkarmış gibi göründü Cumhuriyet Halk Partisi. Ve şimdi önündeki süreci, bu 5 yıllık süreci değerlendirmesi gerekecek belediyelerde yapmış olduğu görevlerle, hizmetlerle. AK Parti'den Özgür Özel Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama geldi sevgili dinleyiciler. O açıklamaysa şöyle, genel olarak ekonomi konuları görüşülecek dendi. Ana gündem maddemiz ekonomi olacak sanırım. Bu güzel diye bir açıklama geldi AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan. Tabii sadece ekonomi mi olacak? Yani Özgür Özel'in yanında götüreceği dosyada ekonomi mi yer alacak, göreceğiz. Aslında haftaya görüşürüz denilmişti. Yani bu hafta böyle bir görüşme gerçekleşecek mi? Bakacağız. Hafta sonu, geçtiğimiz, geride bıraktığımız hafta sonu cumartesi günü İyi Parti 5. Olağanüstü Kurultayı gerçekleştirildi ki Meral Akşener dönemi İyi Parti'de sona erdi. Müsavat Dervişoğlu başkanlığa seçildi. Adaylar yarıştılar ve sonunda en çok oyu alan Müsavat Dervişoğlu İyi Parti'nin 5. olağanüstü kurultayında genel başkan seçildi. Ve diyor ki, sevincimize ortak olarak güzel dileklerini ve temennilerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum demiş. Türk milletinin gür sesi ve hürriyetin bekçisi olmaya büyük bir inançla, azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz diyor. Bakalım yani İyi Parti'nin şu geçmişte bırakmış olduğu, vatandaş üzerinde bırakmış olduğu izlenimi, tecrübeyi değiştirebilecek mi? Farklı bir havayı getirebilecek mi? Yeni genel başkan ve kadroları göreceğiz hep birlikte. Erbakan 24 maddelik ahlaklı belediyecilik protokolünü açıklamış. Yani yeniden Refah Partisi'nin belediyecilik protokolü. Yolsuzluğa müsaade edilmeyecek, belediyelerin faaliyetleri denetlenebilir olacak ve rüşvete izin verilmeyecek diyor. Yani aslına bakarsanız tabii ki bu birkaç madde ama olması gereken değil mi? Yani ahlaklı belediyecilik protokolü, tamam buna bir eleştirim yok, yani yeniden Refah Partisi'ne değil eleştirim de, yani böyle bir protokole aslında doğal olarak ihtiyaç olmalı mı? Yani belediyeciliğin zaten ahlaklı, etik, kanuna tamamen uyan, kanun çerçevesinde hareket eden olması gerekmiyor mu? Ya ama bizde olmadığı için mecburen böyle bir ahlaklı belediyecilik protokolü gibi protokoller çıkartıyorlar siyasi partiler. Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Şimdi öğretmen atamalarının takvimine ilişkin aslında bakan biliyorsunuz kabineyi işaret etmişti. Kabine toplantısını işaret etmişti. Bakalım kabine toplantısı yapılacak mı? Yani bu hafta kabine toplantısı yapılırsa çünkü anladığım kadarıyla bu hafta açıklanacak. Yani onu açıklamayı Cumhurbaşkanı'na bıraktılar anladığım kadarıyla. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştük, anlaştık dedi bakan. Bir başka bakana geçiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan. Asgari ücrete zam yapılacak mı sorusuna şu cevabı verdi. Geçen yıl belirlenirken bir yıl diye belirlendi diyor. Bir yıl olarak belirledik. İşveren sendikalarımızla görüşürken bu konuda anlaşmaya vardık. Bir yıllık olacak dedik diyor. Dolayısıyla asgari ücrete bir ara zam şu anda olmayacak. Bakan'dan gelen açıklama en başından beri buydu zaten. Bir ara zam yok asgari ücrete. Emekliler ne olacak? Emeklilere de bildiğim kadarıyla bir ara zam olmayacak. Çünkü bundan da daha önce bahsetmişti bakan. Sadece bir enflasyon farkı düzenlemesi olacak deniyordu. Ve 1 Mayıs tarihi yaklaşıyor sevgili dinleyiciler. Şurada önümüzde 2 gün kaldı. 1 Mayıs'ta Taksim'e işçiler çıkmak istiyorlar. Sendikalar çıkmak istiyorlar. Siyasi partiler gitmek istiyorlar. 1 Mayıs 1977'de katledilenleri Taksim Kazancı Yokuşu'nda andılar sendikalar. Ve 1 Mayıs sabahı bir elimizde karanfil, bir elimizde Anayasa Mahkemesi kararını alıp yola düşeceğiz diyor Arzu Çerkezoğlu, DİSK Başkanı böyle bir açıklama yapıyor. Umarız güvenlik sağlanır ve 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı açılır. Denir ki biz güvenlik sağladık, bir güvenlik şeridi oluşturduk. Gelenlerin de güvenliği bizim elimizde, kontrolümüzde. Dolayısıyla bu güvenlik şeridi içerisinde, bu önlemler çerçevesinde 1 Mayıs'ta anma etkinliğinizi de, kutlamalarınızı da burada yapabilirsiniz denir. Keşke böyle bir şey olsa, çünkü aksi durum belli ki bir gerginlik, gerilim yaratacak gibi görünüyor sevgili dinleyiciler. Bir reklam aramız var. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. 29 Nisan sabahında Kafa Radyo'da Kripto Odası devam ediyor. Gündemdeki başlıkları paylaşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser vardı. Hafta sonunun çok konuşulan olaylarından bir tanesiydi biliyorsunuz. Adıyaman'da tartıştıkları polis memuru Süleyman Uğur Şahin tarafından öldürülmüştü. Başkomiser Kamuran Üçgül ve yine komiser Gökhan Özer. Onlar için bir tören düzenlendi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Toprağa verildiklerine dair bilgiler paylaşıldı. Geçmiş olsun. Yakınlarına sabır diliyoruz tabii ki ve başsağlığı diliyoruz. Şimdi hafta sonunun çok konuşulan bir başka olayı vardı ki o da şu. Bir vatandaş daha ucuz olduğu için İngiltere'deki bir site üzerinden Antalya'daki bir otele rezervasyon yaptırdı. Zaman zaman bu konu gündeme gelir, konuşulur. İşte Türkiye'den rezervasyon yaptırdığınız zaman daha pahalı ama yurt dışı üzerinden rezervasyon yaptırdığınızda daha ucuza yapabilirsiniz. Ki zaman zaman bunlar denenir de, nitekim bir vatandaş bunu yapmış, denemiş sevgili dinleyiciler. Otel müşterinin Türk olduğunu anlayınca milliyet farkı adı altında ekstra bir ücret almış. Bu konu tabii sosyal medyaya yansıdı, yayıldı. 120 euro bir milliyet farkı ücreti alınmış. Yani yaklaşık 4172 liralık bir fark var. Şimdi bu basına yansıdıktan sonra hemen Kültür ve Turizm Bakanlığı otele inceleme başlatmış. Şimdi bu inceleme sonucunda ne olacak bilmiyorum. Yani evet, kontrolör görevlendirilmiş, otelden resmi bir savunma istenmiş. Ama sonuç değişir mi onu bilmiyorum. Neden? Çünkü eğer burada otele bir ceza kesilecek olursa, yani denirse ki böyle bir milliyet farkı gibi bir fark alamazsınız. Yurt dışından vatandaş istediği gibi rezervasyonu yaptırabilir, kalabilir denirse o zaman bundan sonra Türkiye'de yaşayanlar, tatile gitmek isteyenler muhtemelen bu rezervasyonlarını yurt dışı siteler üstünden yaptırıp daha ucuza konaklamak isteyecek olurlar. Haklı olarak. Tabii böyle bir fark da var bu arada. Yani yurt dışına çeşitli verilen, kampanyalarla verilen çeşitli uygun fiyatlar olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'den tatil yapmak isterseniz daha pahalıya gidiyorsunuz, bunu biliyoruz. Ama böyle bir fiyat farkı kesilebilir mi? Daha önceden de aslında, sadece bu sene değil, daha önceden de benzer bir uygulamayı aynı otelin yaptığı ortaya çıktı. Daha sonrasında çıkarılan çeşitli belgelerle. Şimdi buna yönelik bir ceza kesilecek mi? Dediğim gibi bu uygulama doğru değildir denilip vatandaşın bu yönde önü açılacak mı? Yani yurt dışından bundan sonra bir rezervasyon girip yaptırabilecek miyiz? Bunu önümüzdeki günler herhalde bize gösterecek. Bakalım Kültür ve Turizm Bakanlığı nasıl bir adım atacak? Devam ediyoruz. Avukatlar ve veteriner hekimler iktidarın politikalarına karşı bir yürüyüş düzenlediler. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir yürüyüş ama bir miting düzenlediler. Büyük savunma mitingi. Türkiye Barolar Birliği ve Türk Veteriner Hekimler Birliği genel itibariyle yapılan uygulamalara ilişkin bir karşıt görüş ortaya koymak adına, seslerini duyurmak adına devreye girdiler. Susmadık, susmayacağız diyorlar. Mesleğin ekonomik sıkıntılarından bahsediyorlar. Aynı zamanda halkın refah seviyesinin yükseltilmesinden, savunma hakkının korunmasından bahsediyorlar. Bunları anlatıyorlar. Seslerine kulak vermek gerekiyor. Öyle değil mi? Yani şimdi tabii ki veteriner hekimlerin seslerine kulak verelim. Evet, doğru. Aynı zamanda avukatlar, yani çünkü savunma hakkı, adalet, hukuk, hak, bunlardan bahsediyorlar. O nedenle aslında hepimiz adına gerçekleştirdikleri bir yürüyüş vardı. Umarız isteklerini bulabilirler, isteklerinin karşılıklarını bulabilirler. Dileğimiz o Türkiye Barolar Birliği için. İstanbul'da su birikintisine düşen Eda Nur vardı. Maalesef hayatını kaybetmişti. 5 yaşında Küçükçekmece'de kazı çalışması sonrasında oluşan bir su birikintisine düşmüştü. İşte maalesef Türkiye'de, maalesef İstanbul'da yaşam bu kadar ucuz. 5 yaşındaki Eda Nur Gezer hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Aile tabii ki acılı, sabır diliyoruz. Bir problem, bir sorun da yaşanmış. Hukuki anlamda bakıldığında bir sorun da yaşanmış ki Eda Nur Gezer'in cenazesi annesinin kimliği olmadığı için annesi Nurcan Gezer'e teslim edilmemiş mesela. Bu da başka bir sorun olmuş. Annenin kimliği yokmuş. Yani dram üstüne dram çıkıyor. Baba cezaevindeymiş. Babadan DNA örneği alınacak. Ona göre ispatı sağlanacak. Daha sonra teslim edilebilecek denmiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı demiş. Ama maalesef bir evlat gitti 5 yaşında. Yani hiç akla gelmeyecek bir şey, hiç olmaması gereken bir şey ama maalesef işte bir su çukurunda hayatını kaybetti. Devam ediyoruz. Yeni müfredat. Bu yeni müfredat ne zaman geçerli olacak? Önümüzdeki seneden itibaren, yani 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıflarda kademeli olarak uygulamaya başlanacak yeni müfredat sevgili dinleyiciler. Yeni müfredat içerisinde yer alan birçok model var. Erdem, değer, eylem modeli var. Adalet, saygı, sorumluluk, üst değerler gibi bazı başlıkları görüyoruz. Aile bütünlüğü de var bunlar içerisinde. Göreceğiz bunların yansıması nasıl olacak acaba? Yani evet, yeni müfredatı ortaya atarsınız başlıklarla ama yansıması, daha doğrusu uygulaması nasıl olacak? Bunların hepsini önümüzdeki süreç bize, önümüzdeki yılbaşı bize gösterecek. Yılbaşı derken eğitim anlamında söylüyorum, eğitimin başlangıcında. Ve devam ediyoruz. Kars'ın Selim Belediyesi'ni AKP'den alan CHP'li Başkan Barış Koç, eski yönetimin sosyal medya hesaplarını teslim etmediğini ifade etti. Hani böyle binaların önüne şimdi yeni belediye başkanları eski borçları yazıyorlar ya, nasıl devraldık diye yazıyorlar ya. Bu pankart başka bir pankarttı. 30 yıldır belediye başkanları tarafından kullanılan telefon hattını da AKP'li eski başkanın kendi üzerine aldığını ifade etti burada. Yani diyor ki, çok net bir şekilde yazmış, telefon numarasını afişe etmiş. Diyor ki, yaklaşık 30 yıldır belediye makamının kullandığı hattır bu hat ve belediyemize ait Apple iPhone 13 Pro Max sosyal medya hesaplarımız eski yönetim tarafından teslim edilmemiştir. Belediyemiz adına telefon numarası ve sosyal medya hesaplarından gelen bildirimlere itibar edilmemesini rica ederim diyor. Yeni seçilmiş olan belediye başkanı Barış Koç söylüyor bunu. Yani diyor ki, eski numaradan halen daha size veya eski hesaplardan size halen daha belediye ile ilgili mesajlar gelebilir ama onlar belediyenin değil. Çünkü bize teslim etmediler sosyal medya hesaplarını ve belediyenin kullanmış olduğu telefon hattını. Ya bir de bunlar var. Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolmuştu Korhan Berzek. Ekonomist biliyorsunuz, kendisiyle ilgili arama çalışmaları devam ediyordu ki 312 gün sonra bulunan kemik parçalarının kızından alınan DNA örneğiyle eşleştiği ortaya çıktı. Dolayısıyla Korhan Berzek'in öldüğü kesinleşmiş oldu. Şimdi bilinmeyen şey şu, nasıl öldü? ya da nasıl öldürüldü? Bunlar bilinmiyor. Çünkü kemik parçaları bulundu. Son olarak işte kafatası bulunamıyor deniyordu ama şimdi kafatası parçası da bulunmuş. Şimdi araştırma yapılıyor. Bundan sonrasını adli tıp araştırıyor ve acaba ölüm sebebi ne? Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ama öldüğü o kemik parçaların ona ait olduğu kesinleşti. Arama köpeği son olarak bir kafatası parçası bulmuş. Muğla'dan gelen bir haber var. Yine hayvan katliamı diyeceğiz bunun adına. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bahçelere atılan zehirli yiyecekler varmış ki 4 köpekle 2 kedi ölmüş. Buna ilişkin bir soruşturma başlatılmış. Şimdi yollara zehirli kıyma atılmış. Bunları yiyen o 4 köpek ve 2 kedi ölmüş. Yine 2 köpek ve 1 kedi de hayvanseverler tarafından son anda kurtarılmış. Ki onlara dair bir takım görüntüler de var. Bazı acı görüntüler de var tabii aynı zamanda bununla beraber. Yani bunları kim yapıyor? Daha önce Bodrum'da benzer olaylar yaşandı. Yani çeşitli beldelerde yaşanıyor. Evet ama Bodrum'da birkaç sefer daha buna benzer olaylar yaşandı. Bir seferinde hatta birisi bana para verdi. Ben de gidip bunları dağıttım, etleri yollara attım falan diyen bir tip vardı hatırlayacak olursanız. Şimdi nedir? Kime zarar vermiştir? Ya şu anlayamadığımız bir şey var. Yani dünyada biz yalnız yaşadığımızı zannediyoruz. Yani sadece biz varız, insan var gibi düşünüyoruz. Bizim dışımızda kim ne varsa onun yaşam hakkı da bizim elimizdedir diye düşünüyoruz. Hayvanlar, doğa, değil mi? Orman, ağaç katliamları vesaire falan. Böyle düşünüyoruz biz. Ama böyle değiliz. Şu dünyada yalnız olmadığımızı, birlikte yaşadığımız canlılar olduğunu, hatta o canlıların bazılarının zaman zaman bize ihtiyacı olduğunu, bunları unutuyoruz. İşte şimdi böyle bir maalesef vahşetten bahsediliyor Bodrum'da. Bakalım bu sefer ardından arkasından ne çıkacak? Umarız sorumlusu, sorumluları bulunur ve gereken cezayı alırlar. Ankara'da sağanak ve dolu vardı. Dün zaten valinin uyarısı da vardı. Belediyeden uyarılar da yapılmıştı. Sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Dün Ankara'da ulaşımda aksamalar vardı. Yine benzer şekilde İstanbul, Bolu, Çorum ve Tekirdağ'da da yağış hayatı olumsuz etkiledi. Silivri'den gelen görüntüler vardı dün. Yağış olumsuz etki etmişti. Bu hafta baktığımızda da aslında böyle bir açık havayla karşılaşmıyoruz. Yani en azından hafta başlangıcında o geride bıraktığımız sıcak günler vardı. Gerçekten o sıcak günler biraz geride kaldı. Şu anda mevsim normallerinde seyrediyoruz diyebiliriz. Örneğin İstanbul'a baktığımızda bugün 15, yarın 17, çarşamba 16 gibi dereceler var. Cuma günü 20, cumartesi, pazar 20 derece oluyor ama sonraki hafta yine 19-17 diye devam ediyor. Yani genel itibariyle böyle bir bulutlu hava, kısmen çeşitli şehirlerde yine yağışlı bir hava beklentisi var, bunu hatırlatalım. Ve geçelim hemen spor başlığına. Sporda aslında bir Avrupa şampiyonluğu haberi var. Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz Samet Gümüş'ü ve onunla beraber çalışan teknik heyeti, kadroyu. Ve devam ediyoruz Süper Lig'e baktığımızda Galatasaray haftayı kayıpsız geçti biliyorsunuz. Deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı 2-1 yendi ve Trabzonspor'da 4-2 galip geldi Gaziantep karşısında. Peki tablo ne durumda? Galatasaray 93 puanla lider, Fenerbahçe 89 puanla ikinci sırada yer alıyor. 4 puanlık fark korunuyor. Trabzonspor 3. sırada, Beşiktaş hep 4. olarak devam ediyordu. Şimdi Başakşehir 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş 5. sırada, Başakşehir'in 1 puan arkasından geliyor. Ve malumunuz hafta sonu çokça konuşuldu. Göztepe Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. 1. ligde bitime 2 hafta kala yeniden Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Göztepe bir İzmir takımı sonunda yine yeniden Süper Lig'e geliyor. Tebrik ediyoruz Göztepe'yi. Eyüpspor garantilemişti bir de Süper Lig'e yükselmeyi. Şimdi garantileyen ikinci takım olmuş oldu Göztepe, tebrikler. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu rekor bir katılımla gerçekleşti. Yağmurlu havaya rağmen 9852 yarışçı katıldı. Tarihi Yarımada parkurunda gerçekleşti bu yarı maraton. Yarı maratonu erkeklerde Faslı atlet Hicam Amgar birinci olarak kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Shelangat yine kazanan isim oldu. Artık geliyoruz biz programın sonuna sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca tüm başlıkları bir program içerisinde sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Cenk'e teknik masara teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.